Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Virüs Manya. Araştırmacı gazeteci Thorsten Engelbrecht ile hekimler Klaus Könlein, Samantha Bailey ve Stefanos Collio tarafından yazılmış, tıp endüstrisi ve salgın anlatıları üzerine tartışmalı bir inceleme kitabıdır. İlk baskısı daha eski çalışmalara dayanan eser. 12.001 tarihli güncellenmiş biçiminde COVID-19, kızamık, domuz gribi, AIDS, çocuk felci, hepatit C ve diğer hastalıkları ortak bir çerçevede ele alır, yazarlar. Virüslerin hastalık nedeni olduğuna ilişkin bilimsel kanıtların yetersiz olduğunu, PCR ve antikor testleri gibi yöntemlerin nedensellik göstermediğini savunur. Ayrıca ilaç şirketleri, düzenleyici kurumlar, bilimsel finansman sistemi ve medya arasında korkuyu ekonomik değere dönüştüren ilişkiler bulunduğunu ileri sürerler. Kitap, çok sayıda kaynak ve tarihsel örnek kullanan polemikçi bir karşı anlatıdır. Ancak virüslerin varlığı, bulaşıcılığı, aşıların yararları ve modern epidemiyolojinin temel bulgularına ilişkin ana tezleri, yerleşik viroloji ve halk sağlığı görüşleriyle uyuşmaz. Bu nedenle eser, tıbbi rehber değil, bilim iletişimi, çıkar çatışmaları ve sağlık haberlerinin eleştirel okunması bağlamında değerlendirilmelidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, salgınların icat edildiği iddiası ve kitabın temel çerçevesi. Kitabın merkezindeki iddia, büyük salgınların yalnızca yanlış değerlendirilmediği, tıp endüstrisinin ekonomik ve kurumsal çıkarları doğrultusunda sistemli biçimde büyütüldüğü, hatta bazı durumlarda icat edildiğidir. Yazarlar, COVID-19'dan AIDS'e, kuş gribinden çocuk felcine kadar birbirinden farklı hastalıkları bu ortak şemaya yerleştirir. Bu şemada önce ciddi bir tehdit ilan edilir, ardından görünmez bir etken suçlanır, alternatif nedenler geri plana itilir ve çözüm olarak testler, ilaçlar ya da aşılar sunulur. Kitabın özgün tarafı, tek bir salgın yerine uzun bir hastalık listesini aynı ekonomik ve medya merkezli açıklama içinde birleştirmesidir. Böylece okura, münferit hatalardan ziyade kalıcı bir sistem sorunu anlatısı sunulur. Ne var ki, bu yaklaşımın önemli bir sınırlılığı vardır. Farklı hastalıkların bulaşma yolları, klinik belirtileri, laboratuvar bulguları ve korunma yöntemleri aynı değildir. Yerleşik bilim, virüslerin varlığını yalnızca tek bir testle değil, genom dizileme, hücre kültürü, mikroskopi, hayvan çalışmaları, klinik gözlem ve epidemiyolojik verilerin birlikte değerlendirilmesiyle inceler. Bu yüzden kitapta dile getirilen geniş kapsamlı inkar iddiası bilimsel uzlaşıyı temsil etmez. Buna rağmen sağlık alanındaki çıkar çatışmalarını ve sansasyonel iletişimi sorgulama çağrısı tartışılabilir ayrı bir konudur. İkinci olarak, PCR ve antikor testlerine yöneltilen eleştirilerin sınırları, virüs manya, PCR testleriyle antikor testlerini, virüslerin varlığını veya bir hastalığın nedenini kanıtlamaya elverişsiz dolaylı araçlar olarak eleştirir. Yazarların mantığı şudur, bir biyolojik işaretin saptanması, o işaretin kişinin belirtilerine neden olduğunu tek başına göstermez. Bu temel ayrım, yani saptama ile nedensellik arasındaki fark, bilimsel değerlendirme açısından gerçekten önemlidir. PCR, hedeflenen genetik diziyi çoğaltarak saptayan yüksek duyarlılıklı bir yöntemdir. Antikor testleri ise bağışıklık sisteminin önceki karşılaşmalara verdiği yanıt hakkında bilgi sağlayabilir. Her iki yönteminde örnek alma kalitesi, zamanlama, özgürlük, yaygınlık ve sonuçların klinik bağlamda yorumlanması gibi sınırlılıkları bulunur. Kitap, bu sınırlılıkları daha geniş bir virüs inkarı sonucuna taşır. Oysa ana akım, tıpta PCR sonucu, tek başına hastalığın tüm açıklaması sayılmaz. Hekimler belirtileri, temas öyküsünü, muayeneyi, görüntülemeyi ve gerektiğinde başka testleri birlikte değerlendirir. Türkiye'de de laboratuvar testleri salgın izleminde önemli araçlardır. Fakat kişisel tanı ve tedavi kararı yalnızca test sonucuna indirgenmez. Kitabın bu bölümü testlerin neyi ölçtüğünü sormayı öğretici kılabilir. Fakat testlerin sınırlı olması onların bütünüyle geçersiz veya virüslerin hayali olduğu anlamına gelmez. Üçüncü olarak ilaç şirketleri, araştırma fonları ve çıkar çatışmaları eserin en güçlü retorik hattı sağlık sektöründeki para akışını salgın anlatılarının merkezine koymasıdır. Yazarlar, ilaç üreticilerinin test, ilaç ve aşı satışlarından kazanç elde ettiğini, araştırmacıların fon veren kurumlara bağımlı olabildiğini, kamu otoritelerinin de siyasi baskılar altında hareket edebildiğini vurgular. Bu çerçeve, özellikle salgın dönemlerinde hızla yapılan satın alma anlaşmaları, fikri mülkiyet düzenlemeleri ve şeffaf olmayan danışmanlık ilişkileri üzerine düşünmeye yöneltir. Sağlık alanında çıkar çatışması ihtimali gerçek bir etik meseledir. Klinik araştırmaların kayıt altına alınması, yan etkilerin izlenmesi, verilerin bağımsız denetime açılması ve uzmanların mali bağlantılarını açıklaması bu nedenle önem taşır. Ancak kitap, çıkar çatışması olasılığını çoğu zaman bilimsel bulguların geçersizliğine doğrudan kanıt gibi kullanır. Bir şirketin ürününden gelir sağlaması, o ürünle ilgili her bulgunun yanlış olduğunu tek başına göstermez. Aynı biçimde kamu kurumlarının hata yapabilmesi, bulaşıcı hastalıkların varlığını ortadan kaldırmaz. Dengeli bir okuma. Hem tikeri gücün bilimsel gündemi etkileyebileceğini kabul eder, hem de iddiaların yöntem kalitesi. Tekrarlanabilirlik ve bağımsız araştırmalarla sınanmasını ister. Kitap bu gerilimi görünür kılar. Fakat çoğu zaman kurumsal eleştiriyi kapsamlı bir komplo açıklamasına dönüştürür. Dördüncü olarak medya korkusu. Risk iletişimi ve salgın verilerinin sunumu, virüs manya, medya kuruluşlarının salgınları korku ve dikkat ekonomisinin malzemesi haline getirdiğini savunur. Kitapta özellikle yüksek vaka sayıları, ölüm tahminleri ve dramatik bireysel hikayelerin bağlamından koparılarak kamuoyu kaygısını artırdığı öne sürülür. Bu eleştiri risk iletişimi bakımından bütünüyle yersiz değildir. Mutlak sayıların nüfusa, yaş gruplarına, test kapasitesine ve önceki dönemlerle karşılaştırılmadan verilmesi yanlış algı yaratabilir. Vaka sayısı ile hastaneye yatış, ölüm, aşırı ölüm oranı ve bireysel risk arasında otomatik bir eşitlik kurulamaz. Türkiye'de ve başka ülkelerde salgın dönemlerinde verilerin açıklanma biçimi, tanımların değişmesi ve belirsizliklerin yeterince anlatılmaması tartışmalara yol açmıştır. Buna karşılık, kötü ya da abartılı haber örnekleri tüm epidemiyolojik izlemenin kurmaca olduğu sonucunu desteklemez. Halk sağlığı iletişiminin amacı belirsizlikleri gizlemek değil, riskin kimler için ne ölçüde değiştiğini anlaşılır biçimde açıklamaktır. Kitap medyaya güven sorununu öne çıkarırken, güvenilir bilgi kaynaklarını ayırt etmek için gerekli standartları daha az geliştirir. Okur açısından daha verimli yaklaşım, manşetlere hemen inanmak ya da tümünü reddetmek değildir. Kaynağı, veri tanımını, karşılaştırma ölçütünü, uzman görüşlerinin çeşitliliğini ve sonradan yapılan düzeltmeleri kontrol etmektir. Son olarak, toksinler. Yaşam koşulları ve hastalığın tek nedenli açıklamasına itiraz, yazarlar, hastalıkların asıl nedenlerinin virüsler değil, ilaçlar, yetersiz beslenme, pestisitler, ağır metaller, çevresel kirleticiler ve stres gibi etkenler olduğunu ileri sürer. Kitap bu noktada sağlık sorunlarının yalnızca mikrop merkezli açıklanmasına karşı çıkar ve yaşam koşullarının önemini hatırlatır. Gerçekten de hava kirliliği. İş koşulları, yoksulluk, beslenme, kronik stres ve toksik maddelere maruz kalma birçok hastalığın görülme sıklığını ve şiddetini etkileyebilir. Halk sağlığı politikalarında temiz su, güvenli gıda, yeterli barınma ve çevresel koruma enfeksiyon kontrolü kadar değerli alanlardır. Fakat eserin sorunu bu etkenlerin öneminden, enfeksiyöz nedenlerin gereksiz olduğu sonucuna geçmesidir. Tıp çoğu hastalığı tek sebebe indirgemez. Bir enfeksiyonun ortaya çıkışı ve ağır seyretmesi, etkenin yanı sıra bağışıklık durumu, yaş, kronik hastalıklar, çevre ve toplumsal koşulların etkileşimiyle anlaşılır. Örneğin kötü beslenme bir kişiyi daha kırılgan hale getirebilir, ancak bu durum belirli bir bulaşıcı etkenin varlığıyla çelişmez. Kitabın çevresel nedenlere dikkat çekmesi yararlı bir uyarı olarak okunabilir. Yine de bu vurgu, kanıta dayalı korunma, tanı ve tedavi yöntemlerinin yerine geçirildiğinde yanıltıcı ve sağlık açısından riskli olabilir. Sonuç olarak, virüs manya, sağlık alanındaki resmi anlatılara kuşkuyla yaklaşan ilaç şirketlerinin gücü, medya dili, araştırma fonları ve testlerin yorumlanması gibi konularla ilgilenen okurlar için düşünsel olarak kışkırtıcı bir kitaptır. Özellikle bilim haberlerini daha dikkatli okumak, finansal çıkar çatışmalarını sormak ve istatistiklerin nasıl sunulduğunu anlamak isteyenler, eserin yönelttiği bazı sorulardan yararlanabilir. Kitabın benzer popüler sağlık eleştirilerinden ayrılan yanı, çok sayıda salgını tek bir tarihsel ve ekonomik çerçevede bir araya getirmesi, ayrıca kapsamlı kaynakçayla akademik bir görünüm kurmaya çalışmasıdır. Bununla birlikte kaynak sayısı, sonuçların bilimsel olarak doğru olduğu anlamına gelmez. Eserin virüslerin varlığı ve bulaşıcı hastalıkların nedenselliği konusundaki temel savları, viroloji, enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı alanlarındaki güçlü bilimsel uzlaşıyla çelişir. Bu nedenle kitabı tıbbi karar vermek, aşı ya da tedavi reddetmek için kaynak kabul etmek uygun değildir. En verimli okuma biçimi. Kitabı kesin cevaplar veren bir sağlık rehberi olarak değil, kurumlara duyulan güvenin nasıl tartışmaya açıldığını gösteren polemikçi bir metin olarak ele almaktır. Okur. İleri sürülen her önemli iddiayı bağımsız bilimsel derlemeler, güvenilir halk sağlığı kurumları ve alan uzmanlarının değerlendirmeleriyle karşılaştırmalıdır. Böyle bir karşılaştırma, hem kurumsal hesap verebilirlik talebini hem de kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği dikkatli muhakemeyi birlikte korur. Destek olmak isterseniz Thorsten Engelbrecht kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.